Merhabalar efendim. Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfarslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile beraber bir irfan gündeminde sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Tüvey Bey. Nasılsınız?
Hamdolsun. İrfan gündemini Erkam TV'ye taşıdığımız ilk programımızda Sami Efendi Hazretlerini konuşmuştuk.
Evet, geçen hafta öyle bir.
O hakikaten hem sizin böyle belki tarihi vesika anlamında ilk defa ortaya koyduğunuz bilgiler vardı. O özellikle o köy.
Evet, evet. Üç ay.
Fransızlarla özellikle o.
Evet. Ermenilerin isyanı sırasında, Ermenilerin harekatı sırasında 10 Temmuz 1920.
Kaç göç müydü hocam o?
Kaç operasyonu. Kaç göç, evet. Evet. Adanın içinde yani herkes kaç diyor. Yani kaçırmak yani, istiyorlar şeyden, şehirden.
Tam yani, bir tetiş harekatı.
Yani. Aynen, tam bir terör ve tetiş harekatı. Boşaltın evet. Şehri. Yani özellikle Adana'nın yerlisi olan köklü aileler, Müslüman Türk aileleri, onları böyle şeye doğru, yani Adana'nın dışına çıksın, nereye giderse gitsinler. Evet. O yüzden Sami Efendi Hazretleri'nin ailesi, eşi hanımefendinin ailesi hepsi Karahisarlı tarafına doğru, Toraslı'na, Teklere doğru gidiyorlar. Biri Topallı köyüne gidiyor Sami Efendi Hazretleri. Orada Hacı Arif Ağa'nın çiftliğine gidiyor. Öbür ailede Hacı Duran Ağa'nın çiftliğine, Çayras köyüne. Yine şeyin eteklerinde, Toroslu'nun eteklerinde, Karahisarlı ilçesinde.
Evet. Hocam şimdi Sami Efendi Hazretleri'nin tabii irşat üslubunu anlatırken yine çok güzel bir tasdif yaptınız aslında. O tasdif belki hani üç hak dostunu da hayatındayken görmüş ve dolayısıyla kendisine göre kıyaslamalar yapmayı hani bir şekilde hayatına sığdırabilmiş insanlar için de çok faydalı bir tasdif oldu. Şöyle bir şeydi. Sami Efendi Hazretleri kalbi selimin, Musa Efendi Hazretleri zevki selimin, Osman Efendi de efendim aklı selimin bugün temsilcisi konumundadır. Bunları biraz daha açabilir miyiz hocam? Hem otursun diye soruyorum. Evet. Hem de hakikaten evet. Şimdi o altın silsilenin bir böyle şey içerisinde, bir sistematik içerisinde aynı mesajı ama farklı meşreplere de aslında
usulü üslup farkıyla tabii.
Evet. Doğru onu ifade etmek açısından önemli diye bir tasvif diye düşünüyorum.
Peki efendim, o zaman tekrar değerlendirelim. Şimdi ben Sami Efendi Hazretleri yani hem ilmiye eğitimden geçmiş. İşte belki doğrudan medrese değil ama o zaman mektepler de bir ilmiye mesabesinde olduğu için ve hukuk mektebini bitirmiş bir insan. Sonra tasavvuf yoluna intisap etmiş ama mensup olduğu aile itibariyle çok asil bir ailenin evladı. Ramazanoğulları malum işte Osmanoğulları gibi, Karamanoğulları gibi, Germiyanoğulları gibi bir ailenin çocuğu. Dolayısıyla yani aldığı eğitim ve mensup olduğu aile ve daha sonra bu eğitim ve aile mensubiyetini gerçekten topluma çok yüksek seviyede takdim edebilecek bir ahlaki meziyetler var Sami Efendi Hazretleri'nde. Ve bu onun işte Adana'da yaşadığı zamanlarda da daha sonra İstanbul'a geldiği dönemlerde de yakından tanıyan insanların çok fark ettiği bariz bir vasfı. Yani kendisi hakikaten nezaket timsali, edep timsali bir insan. İnsanlarla konuşurken, küçük çocuklarla bile muhatap olurken isimlerinin sonuna efendim işte bey, efendi gibi unvanlar ilave ederek hitap eden birisi. Efendim işte Hasan Efendi oğlu, Mahmut Bey evladım filan gibi bu tür şeyleri kullanan bir insan ve insanları incitmemeye, incinmemeye de özen gösteriyor ve kendisi sohbetlerinde geçen hafta da bahsettik. Bu يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ayeti kerimesinin İbrahim Aleyhisselam'ın anlatıldığı ayeti kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor. Yani o günde ne mal, ne evlat, ne çoluk çocuk hiçbirisi fayda vermez. Fayda verecek olan tek şey vardır. O da kalbi selimdir diyor. Tabii kalbi selimin çok farklı manaları, çok değişik manaları var. Ama her şeyden önce kalbi marazlardan arınmış bir kalp demek yani selim. Biliyorsunuz selm ve silm. Selamette kalan, salim olan, sağlıklı olan demek. Sözlük manası itibariyle. Dolayısıyla kalbi marazlar dediğimiz şeyler nelerdir? İşte cimriliktir, pintiliktir, hissettir, efendim kıskançlıktır vesairedir. Bunlardan arınmış kalpler için ki bunlardan arınmanın yolu da öncelikle imandır. Yani külli bir imana sahip olan bir insan hasetten kurtulur mesela. Yani haset çok önemli bir hastalık ve genellikle de taksim-i ilahiye razı olmamaktan kaynaklanan bir iman problemi. Dolayısıyla bir insan gerçekten imana erdikten sonra kalbindeki bu hiset duygusu da, haset duygusu da gidiyor Allah'ın inayetiyle. Dolayısıyla kalbi selim demek, yani bu tür hastalıkları temizlenmiş bir kalp demek.
Arı duru kalp diyebilir miyiz?
Arı duru berrak, evet, tertemiz berrak bir kalp. Sami Efendi bunu işte anlatırken şu tabiri kullanıyordu. İncinmeyen ve incitmeyen bir kalp diyordu. Ve ilave ediyordu. Yani fakir, kimseyi incitmemeye çalışırım. Kimseden de incinmem. Yani ben öyle çok insanların söylediklerinden alınmam, incinmem diyerek o özelliğine temas ederdi. Dolayısıyla kalbi selim deyince onu tanıyan, ona yetişen bizim yaşımızdaki arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin genellikle zihninde kalan bu kalbi selim tabiridir. Ve hakikaten kendisi ona uygun olarak yaşadığına bizim şahitliğimiz bakidir. Evet. Pek çok, bizimkisi çok önemli değil ama pek çok tanıyan gerçekten irfan ehli insanların da bu konudaki şahitlikleri söz konusu. Tabii bu kalbi selim söz konusu olunca biz de geçen hafta yani böyle bir şey geliştirdik sizinle burada. Yani o kalbi selim elbette incinmeyen, incitmeyen bir kalpse hakikaten Sami Efendi'ye yakışır. Ama onun talebesi, onun yanında seyri sülükünü tamamlamış, hakikaten irfan mektebinin önemli noktalarında irşat seviyesine gelmiş ve hakikaten irşadını da ülke çapında ve dünya çapında bir noktalara taşımış bir insan daha var, Musa Efendi. O da hakikaten çocukluğundan itibaren böyle tabiatı seyretmeyi, efendim zevkle iş yapmayı, giyinmeyi, giydirmeyi, yedirmeyi, yani tezavuk dediğimiz, tasavvufun tezavuk dediği haz ve lezzetlerle ilgili yüksek bir duygusu var. Yani selim bir zevki var ve bu onu daha gençliğinden itibaren bir takım arayışlara sevk etmiş. Mesela bu cümleden olmak üzere hat sanatına ilgi duymuş ve Hattat Ahmet Aytaç'ın talebesi olmuş. Ondan uzun yıllar hat meşk etmiş ve tabii hatla meşgul olunca, varlıklı bir insan olunca büyük bir koleksiyon oluşturmuş kendisine. Yani büyük hattatların, geçmiş ecdattan kalan yadigarlarını toplamış. Ama daha sonra yolu Sami Efendi ile kesince onun talebesi olup onun nezdinde seyri sülük görüp ve hakikaten Yunus'un dediği gibi ballar balını buldum, kovanım yağma olsun dediği gibi, yani asıl zevkin, yani o selim zevkin Allah'a kullukta ve Allah dostluğuna yakın olmakta olduğunu fark edince gönlünden bu tür, yani dünya sayılabilecek şeyleri çıkarmanın bile kendisi için önemli bir vazife olduğunu düşünerek onları uygun şekilde ailesinden, çevresinden, dostlarına, akrabalarına hediye ederek o zevk-i selimi, statüsünü daha da yükseltmiş. Yani zaten zevk-i selim sahibi olduğu için bu işlerle meşgul. Statüyü daha da yükselterek asıl zevk olan Allah'a kulluk zevkine, efendim mabuda yakın olma hazzına ve üstadını muhabbetle sevip onun gösterdiği yolda yürüme zevkine erişmiş. O yüzden zevk-i selim deyince Musa Efendi çok yakışıyor gibi geldi bana.
Benim de bir şey aklıma geldi hocam da. Şimdi bir ameliyat geçirmiş. Operasyon gece de hastanede kalması gerekiyor. Bir ara işte sabaha doğru işte uyandıktan sonra gazete gelmiş. Gazetede de işte İstanbul'la ilgili bir yazı. Onu işte yanındaki talebesi diyelim abimiz okumuş. Aziz İstanbul, işte İstanbul'la ilgili böyle bir bakmış, Musa Efendi Hazretleri gözyaşı dökmeye başlamış. Acaba bir şey mi oldu diye bir telaşlanmış. Demiş ki fakir İstanbul'u çok severdim eskiden.
Evet.
Yani böyle hatta şoföre demiş ki bazen çek şu boğaza doğru bir şöyle biraz bir izleyelim, temaşa edelim diye. Böyle hakikaten İstanbul'a aşıkmış. Ne zaman ki Sami Efendi Hazretleri'ni tanıdım diyor. Ondan sonra bu diyor gözümden silindi diyor. Tam da sizin buyurduğunuz gibi hocam.
Evet evet, yani bu tip yani hikayeleri, kıssaları biz de kendisinden çok dinlemişsiniz, siz de dinlemişsiniz. Yani dolayısıyla yani o zevk-i selim fıtratını gerçekten zevkin asıl sahibine, layıkına irca etmiş. Ve o manada zevk-i selimin sembol ismi olmuş bir pozisyonda. Yani Allah garip rahmet eylesin kendisine. Zarafet timsaliydi o da oturması
giyimiyle kalması. Değil mi hocam?
Giyimi, duruşu, bulunduğu mekandaki nezaheti, sofra düzeni mesela.
Sofra düzeni değil mi?
Sofra düzeni.
O efsane bir
hepsi, hepsi birbirinden muhteşemdir. Yani bulunduğu yer serapa düzen olur yani. Her şey böyle ahenkli olacak, mütenasip olacak, renk uyumu olacak vesaire. Bunlara çok dikkat ederdi. İşte o zevk-i selim sahibi olmaktan kaynaklanan bir özelliğiydi onun. Şimdi bugün de bize rehberlik eden manevi alanda hakikaten bu hizmetlerin koordinasyonuna öncülük eden Osman Efendi Üstadımız, hocamız da onu da bizim onunla tanışıklığımızın tarihi çok eski. Yani ben 1970 yılında tanıdım Osman Efendi hocamızı. Ben 18 yaşındaydım. Kendileri 28 yaşındaydı. Yani ben çok genç bir delikanlıydım. O da genç bir delikanlı sayılırdı yani 28 yaşında. Ama o dönemlerden itibaren, o yaşlardan itibaren hakikaten olgundu. Yani o 28'li, 30'lu yaşlarda yani onun hafif sayılabilecek hiçbir davranışını görmedim. Yani ağırlığını o yaşta da koruyabilen, ben çok yakınında bulundum. Yani çünkü beraber çalıştık, yanında hizmetinde bulunduk işte mağazada birlikte iş yaptığımız zamanlarda. Yani öğlen yemeklerinde birlikte menemen yapardık. Yani domates alırdık şeyden, manavdan. O kendi mübarek elleriyle.
Siz okuyordunuz aynı zamanda ben,
tabii, talebeydim o zaman. Tabii mağazada çalışıyordum. Musa Topbaşı mağazasında.
Evet.
Yaz tatillerinde özellikle. Ve işte yazında tabii domates çok oluyor. ben o şeyi menemen yapmayı ondan öğrendim mesela. Yani menemen içinde peynirin konulmasını, başka şeylerin ilaveleri falan böyle çok nefis menemen yapardık.
Yani dışarıdan yemek söyleme falan filan yok. Kendiniz yaparsınız.
Kesinlikle. Yemeği. Zaten Sultan Hamam da böyle muhafazakar Müslümanların adeti oydu. Yani o zamanlarda ya evden sefer tasıyla getirilirdi ya da yani orada işte varsa imkanlar orada yapılır. Biz o ikincisini tercih ediyorduk yani orada yapıyorduk filan. Daha sonra fabrikadan gelmeye başladı yemek falan ama biz zaten az sayımız fabrikadan gelecek durumda da değil. Dolayısıyla ikimiz veya üçümüz, bir de Ahmet Kabaş abi vardı sizin hemşehriniz, Çarşambalı.
Evet.
Allah rahmet etsin. Beraber, o her zaman gelmezdi Ahmet ama biz hep orada olurduk. O Musa Efendi'nin geleceği zaman, üstadımız geleceği zamanlar olurdu Ahmet Kabaş abi. Biz Osman Efendi üstadımızla ikimiz olurduk. Yani oradan da biliyorum, çok zarif bir insan ama okumayı, efendim o da hayatı temaşa etmeyi, boğazı seyretmeyi, mesela şeyden sürekli Üsküdar'dan vapurla gidip gelinirdi. O vapurla gidiş gelişlerde hava iyiyse dışarıda oturmayı, denize bakmayı, denizi seyretmeyi, deniz havasını almayı, boğazın güzelliklerini seyretmeyi çok severdi. Ve tabii o biraz daha muhakeme yapmayı, akıl yürütmeyi, çıkarımlarda bulmayı da sever. O yüzden ben ona da akli selimi çok yakıştırdım doğrusu. Hele hele bu son 2 veya 3 yıl kadar önce bir beyanatı oldu. Kendisi mülakat yapıldı. Altınoluk'ta mı yapıldı o mülakat?
Evet hocam. Erkam TV'de yayınlandı hocam sanki.
O mülakatta kendisine sorulan bir soru var. Yani bizim tasavvuf geleneğimizde hakikaten mürşitlerin konumu ayrıdır. Yani mürşidin biraz böyle peygamber varisi olması itibariyle yani günaha bulaşmamış olması falan bunlar önemli şeylerdir. Ve tesiri için de önemlidir. Yani bir peygamberlerin de ismet sıfatı bu manada çok önemlidir. Yani ismet sıfatı peygamber olan insanın evveliyatının temiz olması lazım. Evveliyatında imanla, ahlakla ilgili problemleri varsa onun sözünün dinlenmesi çok zor. Dolayısıyla o yüzden ismet sıfatı şeyde ehlullah'ta, mürşitlerde takva olarak temsil edilen bir sıfattır veya öyle ifade edilen bir sıfattır. O özelliği olan insanların tabii başkaları tarafından kabulü, sözünün dinlenmesi, davranışların tartışılmamış olması çok önemli. İşte Osman Efendi böyle okuyan, takvaya dikkat eden bir insan ve kendisine de böyle bir soru sorulunca yani mürşit kendisinin müntesiplerini, kendine hitap edenleri kurtaracak mı efendim? Yani nasıl ona şefaatçi olacak mı filan manasında bir soru sorulunca yani söylediği cevap çok önemli. Yani mürşit açısından baktığınızda böyle görmesi çok önemli. Kendisinin bulunduğu konum itibariyle mürşit önce kendisini kurtarsın diyor. Yani ben mürşidim. Mürşitlerle ilgili böyle bir statü var. Dolayısıyla ben böyleyim. Haşa.
Aslında bir mürşit için çok stratejik olmayan bir cevap değil mi hocam?
ama işte bu açıdan böyle bakması lazım geldiğini gösteren de çok akıllıca bir cevap.
Hakikaten tam.
Tamam, akli selim cevabı. Evet. Yani biz öyle görmeliyiz, bu doğru. Yani biz onun halini, onun güzel ahlakını inşallah bize de sirayet ederek bizim de kurtuluşumuz vesile olacak diye görmemiz bizden beklenen budur. Ama onun da öyle görmesi uygundur. Evet. Yani ben de bir aciz insanım. Dolayısıyla biz kendimizi kurtaralım önce. Ha, bizim kurtuluşumuz için çok önemsiyor. Allah razı olsun. Her defasında, her görüştüğümüzde ben sizin ahiretiniz için endişeliyim diyor. Yani ahiret için bunu söylüyorum diyor. Bazen mesela hepimize çok önemli güzel uyarılar oluyor. Kuzum diyor, bir ahiret diye bir şey var. Yani ben onu önemsiyorum diyor. Bana, Allah razı olsun, zaman zaman söylüyor, çok hoşuma gidiyor. Diyorum ne kadar güzel. Yani böyle bir dostluğunun bulunması insanın, böyle bir yakınının, bir büyüğünün bulunmuş olması çok yani güzel bir şey. Ben bunu çok mutlu olarak söylüyorum ve bundan keyif alıyorum. Herkes Cenab-ı Hak nasip etsin. Çünkü hakikaten insanın birileri tarafından, hani insanın daima yanında küçüleceği bir büyüğün yanında olması önemli bir şey.
Evet, evet.
Yani yanında küçüleceği bir büyüğün yanında olması hem hareketlerine dikkat bakımından, hem hayatını daha düzenli yaşamak bakımından. Yani bu işte en son sözü ben söylerim modunda olmamamız lazım. Yani evet. Osman Efendi aslında bunu yapmış oldu.
Evet.
Yani.
Geçen hocam bir hocamız bir büyüğüne yaptığı yardımdan ötürü işte zamanında bana gençken şöyle bir yardımda bulunmuştunuz diye anlatınca ben hatırlamıyorum demiş. Ben hatırlıyorum demiş. Yani unutmadım demiş. Bunun üzerine bir üçüncü orada bulunan bir büyüğümüz de zengin olarak sizin unutmanız size yakıştı. Yardım alan arkadaş olarak da unutmamanız size yakışır tarzında.
Aynen öyle.
Çok güzel bir ölçü koymuş hocam ortaya. Bu aynen. Aslında mürşit ilişkisinde de böyledir değil mi hocam?
Tabii.
Yani mürşit de kendini kurtarsın tavrında olacak.
Evet.
Ama müridanın da o noktada
yani o bizim elimizden tutacak,
evet.
Bize rehberlik edecek. O gönlü
yani
Allah
ahiret ile var kuzum diyecek yani. Ha.
Tabii aynen öyle. Gönlü Allah'a yakın, bizimle bir değil. Bizi öyle düşünmemiz lazım. Öyle hissediyoruz. Hakikaten öyle olduğuna inanıyoruz. Ama o da hayır. Ben de sizin gibi bir aciz insanım. Geçen hafta temas etmiştik. Sami Efendi aynı şeyi söylüyor. Sami Efendi ısrarla kendisinden efendim çok sıkıntım var. Himmet edin, bizi kurtarın falan diyene. Evladım biz de aciz bir kuluz. Ya sen işte şu dualara, şu ibadetlerine dikkat et. Allah'a iltica et. Hepimizin yapacağı budur. Yani biz bundan fazla bir şey yapma şansına sahip değiliz size. Yani doğrusu da hakikaten. Yani bir peygamberin de öyle. Yani peygamber bile aleyhissalatü vesselam Efendimiz amcasının imana gelmesine vesile olmuyor, olamıyor nasip olmayınca.
Mescidin ilk inşası hani taşı taşımasına efendim siz taşımayın dedikleri zaman ben de Allah'ın rahmetine sizin kadar muhtacım.
Muhtacım diyor. Tabii yani.
Hocam bir ara versek, birazdan tekrar devam etsek. Efendim İrfan gündeminde birazdan tekrar beraber olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar beraberiz efendim İrfan gündeminde. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte hak dostlarını konuşuyoruz. Sami Efendi başta olmak üzere. Hocam bu geçen haftaki programımızda bir ifade ettiğimiz bir nokta vardı. Sami Efendi Hazretleri'nin tabii çok sevenleri de olmuş.
Evet.
Bir kalbi selim sahibi, kalbi selim insan olunca da onunla ilgili işte birçok şairin, mütefekkirin, özellikle işte devlet adamlarından yani etrafında gayet böyle öğrencilerinden kendisinden istifade etmek isteyen.
Bu geçen Hakk'a yürüyen çok, Emin Saraç hocamız da onu çok seven aşıklarından birisiydi. Evet, Allah rahmet eylesin.
Emin Saraç Hoca Efendi deyince hocam Allah garip rahmet eylesin. Onun kayınpederi de.
Kayınpederi
Esad Efendi'nin vefasından değil mi hocam?
Evet. Eminönü müftüsü Yekta Efendi. Yekta Sundu Hoca Efendi. Kendisi aslında Esad Efendi'nin dergahında Sami Efendi ile beraber pirdaş. Yani aynı pirden ahz-ı feyz etmişler. Onun da icazeti var. Sami Efendi de icazeti var. Ben Emin Hoca'dan duymuştum. Bir gün sandıkları işte evrakları karıştırırken Emin Hoca görmüş o icazeti. Rastlamış ona falan diye sormuş. Aman demiş, sakın bunu kimseye göstermemiş. O işin sahibi Sami Efendi demiş. Ve onunla ilgili söylediği var. Yani Sami Efendi dergâhtayken de orada o zaman o kadar ulema vardı, meşayih vardı, devlet icadında insanlar vardı, arifler vardı. En feyizli, en hizmet ehli Sami Efendi Hazretleri'ydi. Bugünkü gibi nurani ve hal sahibi insandı. Ehlullah'ın tasarrufları kal ve halledir. Onun tasarrufu hem hal hem kalledir.
Evet. Müderris Osman Efendi var. Osman Güleryüz.
Evet.
O da Karamanlı. Onun da böyle bir aynı pirdaş dediğiniz tarzda. Onun da çok ilginç bir şeyi var, tavrı var. Bu Fetret dönemi diye işte Menemen'den sonraki süreçte Sami Efendi Hazretleri'nin de artık irşat vazifesine başlayacağı zaman arasında bir böyle hani şey yok, ortada bir temsil makamı yok. Bunun üzerine Osman Efendi gidiyor şeye, Sami Efendi Hazretleri'ne. Efendim diyor, ya vazifeyi alacaksınız ya da vazife kimde söyleyeceksiniz diyor. Bu böyle devam etmez diyor. Yani bir tür aslında o aslında bu işlerin de hani böyle ben buradayım, talip olduğumdan daha ziyade bir gelenek içerisinde devam ettiğini gösteren bir şey. Çok güzel bir
kesinlikle tabii. Yani böyle bu işin ben bu işin sahibiyim şeklinde ortaya çıkış, hele hele elde icazet vesaire falan da yoksa o çok makul ve makbul bir şey değil. Yani Sami Efendi zaten icazetnamesi Esad Efendi'nin kendi hayatında Mektubat isimli eserinde neşredildiği için yani onun icazetinden, liyakatinden asla bir endişe hiç olmamış.
O da ayrı bir işaret değil mi hocam? Bizzat
tabii,
yani şeye yani, neşredilmesi de önemli.
Sağlığını yani. tabii. Yani Sami Efendi daha 30 yaşına gelmeden kendisinin icazetnamesi şeyde yayınlanıyor. Mektubatın 134. mektubu olarak yayınlanıyor. Bu büyük mazhariyet ve hakikaten de bu yolu şimdi çok büyük vesika yani. Yani işte tartışmasız icazetnamesi yayınlanıyor. Üstelik Meclis-i Meşayih reisliği yapmış bir şeyhden alınmış bir icazetname. Yani biliyorsunuz Esad Efendi'nin Meclis-i Meşayih reisliği var. Yani 1914-15'li yıllarda hatta Sürre alayını yönetiyor. Sürre emini oluyor. Sürre alayı biliyorsunuz Osmanlı'da trenden önce şeyde yola çıkıyorlar. Efendim
kervanlarla.
Evet, kervanlarla ve şeyde Regaib Kandili'nde. Çünkü şeyinde Rebai'nin başında. Daha sonra herhalde daha sonraki zamanlarda olmalı. Yani o Sürre alayının emini Meclis-i Meşayih reis sıfatıyla Esad Efendi Hazretleri. Başka emirler de var, eminler de var. Bu emini ulemadan ve meşayihtan olması itibariyle. Dolayısıyla yani Esad Efendi'nin böyle bir etkin tavrı var. Sami Efendi'ye böyle bir zatın icazet vererek onu görevlendirmiş olması çok önemli ve çok genç yaşta. Yani işte ikisinden arasında da konuştuk zannediyorum. 1919'lu yıllarda icazet alıyor. 1919'lu yıllarda Sami Efendi Hazretleri daha 30 yaşında bile değil.
Evet.
Yani 27-28 yaşında. Yani bu yaşta bir insanın icazet alıp mürşid olması önemli bir şey. Tabii şanssız bir dönem. Yani o şanssız döneme denk gelmiş olması ileriki süreçlerde ona bir avantaj oluşturuyor tabii. Hani hem eline vesikası var, hem böyle bir şey, talebi yok, hem çok nezih bir hayatı var. Yani bu nezih hayatın içerisinde onu tanıyan, bilen, eskiden ergahtan tanıyanlar ister istemez onun öne geçmesini ve ön almasını tabiri caizse istiyorlar, teşvik ediyorlar. O da zaten böyle bir sorumluluk hissediyor ama yani tabii kolay değil. Endişe ediyordur yani. Ve yani ders talim etmek, zikir yapmak, hatmacı yapmak falan bunlar çok hadise o zamanlar yani.
Evet.
1925'te işte 677 sayılı yasa çıkmış, teki ayağı zevayasıyla dolmuş, bütün tarikat icraatleri, ayinleri kaldırılmış. Böyle olunca ancak böyle daha sırrı bir şekilde, daha mahfi bir şekilde bunları yapılması iktiza ediyor. Ona da çok büyük özen gösteriyor Sami Efendi Hazretleri. Ve o şekilde zaten etrafında insanların yetişmesine vesile oluyor. Ama bunun için ne bileyim işte at sırtında, affedersin, merkep sırtında yer yer Konya, Niğde, Karaman, Bursa, İstanbul gibi yerlere daha Adana'dayken de zaman zaman geldiğini ve enteresandır mesela geldiğinde telefonla aradığı insanlar oluyor. Mesela Bursa'ya geliyor veya başka yerlere geliyor. Daha önceden dergâhtan tanıdığı, isimlerini bildiği insanların biz o işleri bıraktık diyenler çıkıyor işlerinden. Hiç cevap vermeyenler oluyor telefonuna vesaire. Yani böyle bir zor bir süreç ama...
Ayağa kalkma devresi.
Yani ayağa kalkma dönemi. Evet. İnsan düştüğü yerden ayağa kalkar hesabı. Yani o ayağa kalkma sürecinde de yani Sami Efendi'nin iradesi çok önemli. Tabii o söylediğiniz Osman Efendi mi dediniz?
Evet, Müderris Osman Efendi.
O tür zevatın da teşvikleri, yani ona yeniden görevini hatırlatma, cesaretlendirmesi önemli bir şey. Onlarla
yani birlikte aslında uyuyor. Biz de farkındayız. Bunun bir zahiri işaret bekliyoruz diye mukabele etmiş hatta Sami Efendi.
Öyle mi?
Evet, ha. Öyle.
Evet.
Bu Mehmet Güleryüz abinin dedesidir Eskişehir'deki.
Öyle mi?
Tamam. Bu altı noktada onunla ilgili bir röportaj yayınlanacak hocam.
İnşallah.
Hocam tabii bu çok böyle Sami Efendi Hazretleri'nin etrafında önemli insanlar da var. Özellikle hem ulemadan, hem urafadan, udebadan.
Evet.
Bunlardan bir tanesi de Kemal Edip Kürkçüoğlu.
Evet.
Yani çok uzun böyle Dağıstani Sami diyebileceğimiz
evet.
bir
evet,
şiir.
Evet, Dağıstani Hazret.
Hazret öyle mi?
Öyle diyor.
Evet, Dağıstani Hazret başında. Şimdi onun bir hasfedilen bir kısmı var hocam böyle sanki onu bir...
Olur, onu değerlendirir. Şimdi evet. Bir iki cümle söylemek isterim. Kemal Edip Bey'in biz talebesi olma şerefine erenlerdeniz. Yüksek İslam Mensusu'nun birinci sınıfta bize bir dönem İslami Türk Edebiyatı dersine geldi. Zaten esas edebiyat, şiir ve tasavvuf onun alanı. Tasavvuf hocalığı da yapmış bizden önceki dönemde. Müsecca dedikleri eskiden secili konuşurdu. Yani sonu mutlaka kafiyeli biter. Yani gözünü hafif böyle yumar. Onun radyo konuşmaları da vardır. Dini konuşmalar vardır Türk TRT'de. O zaman TRT yok abi İstanbul Radyosu'nda. O dini konuşmaları da hepsi böyledir. Sonu böyle şiir gibi biter.
Yani nesli de kafiyeli konuşuyor.
Evet aynen müsecca diyorlar ya yani secili konuşur. Evet. Derste böyle gözünü yumar. Böyle Seyyid Nesimi diye başlar mesela böyle Seyyid Nesimi Hazretlerine falan. Orada arkasından bazen şiir okur. Şiir okumasa da siz konuşmayı şiir zannedersiniz. O kadar çok nezih bir Türkçe konuşur ve güzel anlatırdı Allah rahmet eylesin derslerini. Onun işte Dağıstani Hazret diye Sami Efendi Hazretleri'ne anlatan bir şiiri var. Bu şiiri 1977 yılında yazmış. Zaten 77 yılında kendisi vefat etti. Enteresandır vefatı da 1972'de Der Naat-ı Sultanul Enbiya diye bir naat başlamıştı Kemal Edip Bey. Der Naat-ı Sultanul Enbiya. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sena eden, anlatan bir şiir yazmaya başlamıştı. O şiir yazarken de hastalandı üstad. Hastalandı, kanser teşhisi konuldu. Prostat kanseri. Ve tabii çok etkileniyor. O zamanlar kanser çok az duyulan bir hastalık. Ve ölümcül bir hastalık.
Işte, tedavi
çok zor, evet. Çok sınırlı. Dolayısıyla üzülüyor, endişeleniyor. Bir gece seher vakti kalkıyor. Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor. Ya Rabbi diyor. Yani ben senin Habibi Edibini sena eden bir naat yazmaya başladım. Bunu tamamlamayı bana müyesser eyle.
Allah.
Bunu tamamlamadan emaneti alma benden diyor. Dua ediyor, gözyaşlı falan böyle. Ve Kemal Edip Bey şiiri işte bayağı uzunca bir zamanda tamamladı. 1977'de tamamladı. 77'de yayınladı, 77'de vefat etti.
Allah Allah.
Enteresandır. Evet. O ebediyen sevecek canonu canan olarak, şartı peyman olarak, gaye-i iman olarak, tanırım ben yalınız Hazreti Fahri Resulü, gönül iklimine şahenşehi zişan olarak yeter ayetleri Mevla'nın eğer lazımsa rifati zatının ilamına burhan olarak kalır Allah onu hoşnut kılandan hoşnut hafı kafildir onun hücceti gufran olarak diye başlayan muhteşem bir şiirdir. Yani gerçekten kendisi Urfalıdır. Zaten çağdaş Nabi derlerdi onu o zamanlar. Nabi'nin
evet.
hemşirisidir.
Evet.
Çok güzel bir şiir. Bu Dağıstani Hazret'te de en son kıtası gerçekten üzerinde durulması gereken bir şiirdir. Ne diyor orada? Şunu söylüyor. Teminine milli zaferin Esad Efendi hak aşkına Allah deyip himmet edendi. Yani milli zaferin, milli mücadelenin zaferle sonuçlanması için Esad Efendi Allah aşkıyla ortaya çıkmış ve Allah deyip himmet etmişti. Nasıl himmet etmişti? Biliyorsunuz Esad Efendi Hazretleri Meclis-i Meşayih Reisliği zamanında bu Üsküdar Selimiye'deki dergah da ona tevcih olunmuştu. Orada bir Nakşi dergahı var Selimiye Camii'nin bünyesi içerisinde. Ve oraya oğlu Ali Efendi'yi vekaleten tayin etmiş. Kendisi de zaman zaman gelip gidiyor. Tabii Üsküdar'da olduğu için Üsküdar'ın ayrı bir özelliği var. Özellikle milli mücadele yıllarında Sultantepe'deki Özbekler Tekkesi ve Selimiye Dergahı bu manada İstanbul'dan Ankara'ya milli mücadeleye gitmek isteyen ulema, urefa, efendim asakir yani subay neyse onların en kolay gönderildiği yer.
Karargah gibi olmuş yani.
Aynen. Özellikle Özbekler Tekkesi bu manada çok mahir. Yani onların mensuplarına bunlar diyorlar gece külahlı, gündüz külahlı, gece silahlı bunlar. Ve ne bileyim işte Mehmet Akif Ersoy'dan Halide Edip Adıvar'a kimler varsa Milli Mücadele için.
Orası Nakşi Tekkesi değil mi hocam? Özbeklerde.
Nakşi Tekkesi. Halide değil yalnız. Mücedidi Tekke orası.
Evet.
Efendim şeyde Maraşal Fevzi Çakmak da Selimiye dergahına geliyor. Esad Efendi ile orada görüşüyor birkaç defa. Muhtemelen onun Anadolu'ya gönderilişine Esad Efendi delalet ediyor. Yardımcı oluyor yani Milli Mücadele'ye katılmasına. Kemal Edip Bey, Esad Efendi'nin bu himmetinden, bu hizmetinden dolayı Fevzi Paşa'nın oraya gitmesine katılmasından dolayı bunu söylüyor. Teminine milli zaferin Esad Efendi hak aşkına Allah deyip himmet edendi. O zaman çıktı ve bu hizmeti gerçekleştirdi. Zulmün ona bir nur oldu halkayı kemendi. Ama kadere bakın ki yani milli mücadeleye böyle destek vermiş, Maraşal'ın Anadolu'ya gitmesine himmet etmiş, hizmet etmiş bir insanken kendisi daha sonra Menemen Vakkası bahane edilerek zulmün onun boynuna bir kemen geçirdiğini biliyoruz. Ama bu onun için bir nur oldu.
Devam hocam. Zulmün?
Bir halkayı nur oldu kemendi. Cennetti deriz menzili şeklen Menemen'di.
Cennettir deriz menzili şeklen Menemen'di.
Görünüşte Menemen'de öldü. Hastanede vefat etti. Ama bizim inancımıza göre onun yeri cennettir. Çünkü o milli zaferin teminine himmet edildi. Hayrul halefi esadi dergâh-ı kelâmi fahrul refâ bedr hafâ Hazreti Sami. Burada da çok muhteşem mesajları var Kemal Edip Bey'in. Hayrul halefi esadi dergâh-ı kelâmi. Kelami dergahının Esad'ının en hayırlı halefi. Tabi orada Esad hem Esad Efendi Hazretlerine hem de en kutlu halefi manasına.
Tamam, çok güzel.
İkisini aynı anda tevriye düşündüğün zaman. Fahrul refa, ariflerin
övüncü.
Övünç vesilesi, iftihar vesilesi. Bedri hafa. Bedr biliyorsunuz hilal, kamer, bedr. Hilal ince hali ayın. Kamer
yarım
ay. Bedr dolunay. Bedri hafa yani bulutlu bir gecede, bulutlu bir gecede ay dolunaysa buna bedri hafa deniliyor. Sami Efendi gerçekten kendisi dolunay.
Haya sahibi yani.
Evet, hem haya sahibi hem dolunay. Yani nuru ziyası çok fazla. Ama önünde bulutlar var.
Evet,
görünmüyor. Evet. Yani öyle bir zamana denk geldi. Yani zamanı itibariyle, günü itibariyle efendim yaşadığı çağ itibariyle bulutlarla kapandı ama kendisi dolunay. Dolunayında problem yok.
Hocam sanat böyle bir şey herhalde.
Ay, acayip müthişem bir şey ya.
Yani bunu ben hep şöyle anlamıştım hocam. Yani o Hazretin mahfiyeti, kendini göstermemek durumunda oluşu ama bulut zamanı da işaret eden bir
tabii,
şey
yani. Tabii ya. Bulut gelmiş önünü kapatmış. Ne yapsın garibim yani? Doğru. Ama o dolunay. Onda hiçbir yok.
Evet.
Muhteşem bir şey. Bedri Hafa Hazreti Sami. Sami zaten Sümbül'den geliyor biliyorsunuz. Yüce manasını. Şimdi hakikaten baktığınız zaman yani Kemal Edip Bey sanatkarane bir üslupla hem Esad Efendi'nin milli mücadeleye desteğine, himmetine, gayretine işaret ediyor. İşte onun Maraşal'ın oradan götürülmesine hem bir zulme muhatap olduğunu, mazlumen bir kemend atılıp boynuna idam edildiğini veya işte zehirlenerek öldürüldüğünü ima ediyor. Hem de onu yetiştirdiği Sami Efendi'nin kadri kıymetini, yüceliğini, ümmete millete hizmetini ve insanların belki Bedri Hafa olması zaten güzel bir şeydi aynı zamanda ama böyle çok Bedir diye bağırsa görünse
evet,
bulutlu olmasaydı evet, zamanı çok daha fazla farklı şeylerle muhatap olabilirdi. Onun yapısına da uygun tabii. O zaten öyle bir bulutlu havada olmak onun da hoşuna gitmiş. Ama hakikaten güzel bir anlatımla çok güzel ifade etmiş Hazreti kendisini.
En başa bağlayacak olursak biraz da vaktimiz de azalıyor toparlamak açısından. Yani sonuçta hani demiştik ya yani mürşit siz de ben de Allah'ın rahmetine muhtacız diyecek.
Eyvallah.
Müridan da efendim bizi bu konularda rehberlik edin diye talip olacak. Mürit zaten irade eden, malum istek. Bu noktada hakikaten Sami Efendi Hazretleri de o dolunay haliyle çıkıp da efendim zaten dolunayın herkes bilir güzelliğini. Evet, evet. Ama asıl olan bulutun arkasındaki
arada yüzünü göstermesi böyle. Evet.
Onu görmektir asıl olan. Evet. Yani onu bir şekilde
onu fark edebilmek tabii.
Evet, fark edebilmek.
Onu fark edebilmek mesela şimdi ben düşünüyorum da 1940'lı yıllarda Çarşamba'dan Hüseyin Sevinç abi, Ahmet Kabaş abi kalkıp Adana'da Sami Efendi'yi buluyorlar. Yani şeyini duyuyorlar, şöhretini, yani şöhretini değil de böyle tanıyanlardan, sevenlerinden metü senasını duyuyorlar. Böyle bir Allah dostu, böyle bir güzel, genç bir insan var.
Ya o bulutun arkasındaki şeyi görmüşler.
Bir adres gösteriyorlar. Yani onlar o zaman 30'lu yaşlarda yani şeyde. Evet. Ahmet Kabaş abiyle, Hüseyin Sevinç abiyle Samsun'dan kalkıp gidip orada intisap ediyorlar ona.
Yani, evet. Yani,
bilmiyorum tanır mısınız Hüseyin Sevinç abisini?
Ben Ahmet Kabaş abi bir kere gördüm sanki ama Hüseyin, Fatih Hüseyin amcayı...
Yok Fatih... Hüseyin Sevinç, Samsunlu.
Tabii canım, tabii Hüseyin abi. Onu Hüseyin amcamızı tanırız tabii.
Onu bunlar, bu bahsettiklerim onlar. 40'lı yıllardı. 42 mi 43 mü?
Evet. Hatta Adana'ya gidiyor, faytonla görüşüyorlar.
Evet.
Ders
evet.
Görüşmeni Adana'da evet. Faytonla yapıyorlar.
Evet. Yani onlardan Hüseyin ben amcamız, şeyden Ahmet Kavacı abiyle biz beraber çalıştık işte bazıda.
Evet.
Sonra komşu falan da olduk. Oradan biliyorum. O da çok anlatırdı bunları. Yani ben o zaman şaşırıyordum. Yani. Çünkü 30'lu 40'lı yıllar çok zor zamanlar. Yani öyle zor zamanda böyle genç delikanlı sayılacak 30'lu 40'lı yaşında insanların kalkıp Samsun'dan hem de böyle şey varlıklı insanlar bir de delikanlı yani kadın yapısı itibariyle kabadayı tipler böyle ikisi de. Özellikle Ahmet abi çok kabadayıydı Allah rahmet eylesin. Ve öyle gidip teslim olmaları gerçekten o Bedri Hafa'yı gösteriyor işte aslında.
Evet.
Yani bulutun arkasındaki dolunay.
Evet. Hocam biz hakikaten o Kemal Edip Kürkçüoğlu'nun beyefendinin Allah gari rahmet eylesin.
Amin.
O Dağıstan-ı Sami'den de inşallah devam edelim isterseniz bir sonraki programımızda.
Olur, inşallah. Onunla
sizin de bir efendim Hazretin vefatına düştüğünüz evet. Bir tarih vardı.
Onunla başlayalım.
Onu da başlayalım inşallah.
Hafta onunla başlayalım inşallah.
Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Erkam TV'mizin izleyicileri, kıymetli izleyicileri ve Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Gelecek hafta İrfan gündemine bekliyoruz efendim.